Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 11. ayrım. 8. Bir sonraki vadiye doğru ilerlerken bu yaşam biçimini anlamaya çalışıyordu. Sırt üstü yatıp boş gözlerle içindeki yabancıya bakarken, acaba nasıl bir umudu tıpkı yağmur altındaki bir mum gibi korumaya çabalıyordu. Herhalde umuttan başka bir şeyi kalmamıştı geriye. Umudun insan yüreğini yaşama bağlayan tek şey olduğunu biliyordu Bosch. Umut olmayınca karanlık dışında bir şey olmazdı. Katilin ve kurbanın yaşamlarının nasıl kesiştiğini merak etti. Belki de şehvet ve öldürücü arzunun tohumları biraz önce Bosch'un izlediği kısa filmle atılmıştı. Ya da belki katil Bosch'un 50 dolara satın aldığı video filmi kiralayıp izlemişti. Bunu yapan Church müydü yoksa başka biri daha mı vardı? Videonun kutusu bir an aklını çelince ilk çıkıştan Pacoima'daki Van Nuys bulvarına yöneldi. Kaldırımın kenarına yanaşıp ufak tefek adamın kahverengi kese kağıdına koyduğu kutuyu çıkarıp arabanın ışığında her tarafını inceledi. Ama üzerinde bir yapım tarihi yoktu. Oysa bu tarih filmin Church'ün ölümünden önce mi sonra mı çekildiğini gösterecekti. Tekrar Golden State yoluna çıkıp kuzeyde Santa Clarita Vadisi'ne girdi. Buque Canyon Caddesi'nden geçip, Kaliforniya tipi evlerin yan yana sıralandığı sokakları ardında bıraktı. Del Prado Caddesi'nde, önünde Rittenbaugh Emlak Şirketi'nin tabelasının durduğu evin önüne park etti. Sylvia bir yıldır evini satmaya çalışıyordu ama şimdiye dek başarılı olamamıştı. Bosch bunu düşününce, Sylvia ile birlikte bundan sonra hangi adımı atacaklarına karar vermeleri ertelendiği için sevindiğini hissetti. Daha zili çalmadan Sylvia kapıyı açtı. Hoş geldin. Merhaba. Elindeki nedir? İşle ilgili. Birkaç telefon etmem gerek. Yemek yedin mi? Eğilip kadını öptü ve içeri girdi. Sylvia'nın üzerinde evde giymekten hoşlandığı gri penye elbisesi vardı. Omuzlarına dökülen açık bıraktığı sarı saçları salondan gelen ışıkla parlıyordu. Salata yaptım. Ya sen? Henüz değil. Bir sandviç filan hazırlarım. Şu dava ve bu yeni ceset işleri bilirsin işte. Boş ver. Yalnızca seni özledim. Telefonda söylediklerim için özür dilerim. Sylvia ona sımsıkı sarılıp öptü. Bosch kendini daha iyi hissediyordu. Bu duygu her şeyin en güzeliydi. Sylvia'dan önce bu duyguyu hiç tanımamıştı ve ondan uzak olduğu zamanlar unutabiliyordu. Ama onun yanında olunca aynı duygu canlanıyordu. Bosch elinden tutup mutfağa götürdü ve sandviç hazırlarken oturmasını söyledi. Tavayı ısıtıp dört dilim jambonu kızartırken bir yandan da yeşil salatanın üzerine domatesli avokado dilimliyordu. Bosch buzdolabından bir bira aldı ve Sylvia'nın ensesine bir öpücük kondurdu. Video bölmesinde kadının kendisine sarılması aklına gelince yaşadıkları dakikanın büyüsü bozuldu ve geri çekildi. Niçin böyle bir şey başına gelmişti? Ne oldu? Yok bir şey. Sylvia tost makinesine iki dilim ayçiçeği ekmeği yerleştirip jambonları tavadan aldı. Birkaç dakika sonra sandviç tabağını masaya bırakıp karşısına oturdu. Kimi arayacaksın? Jerry Edgar'ı ve belki de ahlak masasından birini. Ahlak masası mı? Kız porno işinde miymiş? Şu yeni kurban yani. Bir zamanlar bir polisle evli olduğundan tıpkı bir polis gibi fikirden fikire atlayıp sonuca ulaşabiliyordu. Bu huyunu çok seviyordu Bosch. Sanırım hakkında bir ipucu buldum ama duruşmaya gitmem gerektiği için ahlakçılara devretmek zorundayım. Sylvia başını salladı. Bosch hiçbir zaman ona fazla soru sormamasını söylemek zorunda kalmıyordu. Ne zaman susacağını çok iyi biliyordu. Okul nasıldı? İyi, hadi sandviçini ye. Bir an önce telefon görüşmelerini bitirmeni istiyorum ki davayı, okulu, cinayetleri unutabilelim. Bir şişe şarap açıp, mumları yakıp yatağa girmek istiyorum. Bosch gülümsedi. Birlikte rahat bir yaşam sürebiliyorlardı. Mum yakmak Sylvia'nın sevişmek isteğinin işaretiydi. Oturduğu yerde kendisinin hiçbir işareti olmadığını düşündü Bosch. Neredeyse her seferinde Sylvia işaret vermişti. Bunun anlamı neydi acaba? Aralarındaki ilişkinin gizlere ve gizli yüzlere dayalı olup olmadığını kaygıyla geçirdi aklından ve öyle olmadığını umut etti. İyi olduğundan emin misin diye sordu Sylvie, aklın başka yerde gibi. Ben iyiyim, sandviç harika, teşekkür ederim. Penny aradı, evi görmek isteyen iki kişi varmış. Pazar günü onlara gezdirmek istiyor. Boş sandviçini ısırırken başını salladı. Belki pazar günü bir yere gidebiliriz. Müşterileri getirdiği zaman burada olmak istemiyorum. Hatta cumartesi gününden yola çıkıp geceyi başka bir yerde geçirebiliriz. Sen de her şeyden biraz olsun uzaklaşırsın. Belki Lone Pine'a gitmek iyi bir fikir olabilir. Bence de iyi fikir ama bakalım o güne kadar neler olacak. Sylvia mutfaktan çıkınca boş büroyu aradı ve Edgar telefonu açtı. Sesini kalınlaştırarak, "Televizyonda gösterdiğiniz şu nesne var ya, hani ismi olmayan. Evet, bize yardım edebilecek misiniz? Elbette." Gülmesini tutmak için boş avucuyla ağzını kapattı. Çarpıcı bir yanıt hazırlamadığı birdenbire aklına geldi. İyi bir espri bulmak için beyni harıl harıl çalışmaya başladı. "Pekala, sizce kim olabilir?" dedi Edgar sabırsızlanarak. "Şey, bence o, o kim?" kadın kılığına girmiş olan Harf Palms. Boş kahkaha atınca Edgar sesini kolayca tanıdı. Yaptığı espri iyi sayılmazdı, hatta aptalcaydı ama ikisini de güldürmeye yetti. "Ne istiyorsun Boş?" Boş bir süre daha güldükten sonra yanıtlayabildi. "Ne yapıyorsun diye bir bakayım dedim. Ray Moray'ı aradın mı?" "Konuşamadım. Ahlak masasını aradım ve bu gece çalışmadığını söylediler. Yarın konuşacağım onunla. Sen ne yaptın?" "Sanırım bir isim buldum. Moray'ı evinden ararım ve elindeki bilgileri sana erkenden aktarmasını isterim." Kızın filmlerde kullandığı ismi söyleyince Edgar tekrar güldü. "En azından çok orijinal bir isim. O olduğunu neye dayanarak varsayıyorsun?" Konuşmasının yatak odasından duyulabileceğinden çekinerek sesini iyice alçalttı. "Bir kısa metrajlı film izledim ve oynadığı bir video filmin kutusunu aldım. Üzerindeki resim sendeki alçı kalıba çok benziyor. Yalnız peruğu biraz farklı. Ama bence o. Yarın mahkemeye giderken kutuyu senin masana bırakırım." "Harika. Belki Maura kızın gerçek adını ve parmak izlerini sana derhal ulaştırabilir. Herhalde bu işte çalışmak için vesika filan almıştır." "Maura'yı aramamın sence sakıncası var mı?" "Kesinlikle yok. Sen daha iyi tanıyorsun." Boş Maura'nın ev telefonunu bilmediği için dedektif bürosunu aradı ve ismiyle sicil numarasını söyleyip Maura'yı bağlamalarını istedi. 5 dakika sonra Maura 3. çalışta yanıt verdi. Soluk soluğa kalmış gibiydi. "Ben Boş, bir dakika konuşabilir miyiz?" "Evet Boş, ne vardı? İşler nasıl?" "Fena değil, doğrusunu istersen kötüye gider gibi. Videoların çıkması işi berbat etti, çok genişletti. Endüstri genişlerken kalite düştü. Artık kimse kaliteye önem vermiyor." Maura, yasa dışı işlere karşı görev yapan biri yerine, porno endüstrisini destekleyen biri gibi konuşuyordu. Her şeyin yalnızca Kavenga ile Highland'daki sigara dumanı dolu sinema salonlarında olup bittiği günleri özlüyorum. O zaman dizginleri daha rahat tutabiliyorduk. En azından ben tutabiliyordum. Neyse, mahkeme nasıl gidiyor? Duyduğuma göre bebekçinin işine benzeyen yeni biri çıkmış ortaya. Bu konuda neler oluyor? Nasıl olur da? Ben de bunun için aramıştım. Elimde bir isim var. Kızın yani kurbanın senin ilgi alanına girdiğini sanıyorum. Neymiş ismi? Magna Cum Laude. Belki Maggie diye de biliniyor. Ha, bu adı duymuştum. Bir zamanlar ortalıkta dolaşıyordu ve haklısın. Birdenbire yok olup gitti ya da meslekten çekildi. Boş daha fazlasını anlatmasını bekledi. Maura'nın evinden, arka plandan bir ses geldi. Ya evde biri vardı ya da televizyon açıktı ve Maura bir dakika beklemesini söyledi. Ne konuşulduğunu ya da duyduğu sesin bir erkeğe mi, bir kadına mı ait olduğunu anlayamadı. Telefon ettiği zaman Maura'nın ne yaptığını merak etti. Çevrede dolaşan söylentilere göre Maura uzman olduğu konuya gereğinden fazla yaklaşmıştı. Sık rastlanan bir polis hastalığıydı bu. Yine de önceki yıllarda bölümünün değiştirilmesi girişimlerine Maura'nın büyük bir başarıyla karşı durduğunu biliyordu. Artık konusunda öylesine uzmanlaşmıştı ki başka bir bölüme gönderilmesi saçma olurdu. Adeta Oral Hersher'ı Dodgers beyzbol takımının atıcılığından alıp orta saha oyuncusu yapmak gibi olurdu. Maura yaptığı işte başarılıydı. Yerinde kalması gerekirdi. Şey Harry, emin değilim. Sanırım bu kız birkaç yıl önce ortalıktaydı. Şunu demek istiyorum. Eğer sözünü ettiğin kızsa katil Church olamaz. Ne demek istediğimi anladın mı? Bu görüş şu anda üzerine çalıştığın olaya ne kadar uygun düşüyor bilmiyorum. Kaygılanma Ray. Onu Church öldürmediyse bir başkası öldürdü. Onu da bulmak zorundayız. Tamam, ilgilenirim. Bu arada kızı nasıl bulabildin? Boş, X Marks the Spot adlı mağazaya uğradığını anlattı. O herifleri tanırım. İri yarı olanı Carlo Pinci babanın yeğeni Jimmy Pinci'dir. Ona Jimmy Pinci derler. Aptal gibi görünür ama ufak tefek Pinky'nin patronudur. Dükkana amcası adına göz kulak olur. Ufaklığa kullandığı gözlükten dolayı Pinky derler. Pinky ile Pinci. Hepsi bir oyun aslında. Bu arada video için sana 40 dolar kadar kazık atmışlar. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ha, bir şey daha soracaktım. Videonun kutusunun üzerinde telif tarihi yok. Acaba kasetin üzerinde var mıdır? Yoksa çekildiği tarihi nereden öğrenebilirim? Genellikle kutuların üzerine telif tarihini yazmazlar. Müşteriler hep yeni film ister. Yani müşteri eski tarihli olduğunu anlarsa gidip başka film kiralar. Burada işler hızlı döner. Mallar çabuk eskir. Onun için tarih belirtmezler. Hatta bazen kasetin üzerine bile yazmazlar. Ama benim büroda 12 yıl öncesine kadar giden kataloglar var. Tarihini bulabilirim. Teşekkürler Ray. Sana uğrayacak zamanım olmayabilir. Cinayet masasından Jerry Edgar adında biri. Belki gelip seni görür. Ben mahkemeye gideceğim. Önemli değil Harry. Boşun söyleyecekleri bitmişti ve tam veda edip kapatacakken Moran'ın sesi duyuldu. Biliyor musun, o konuyu hep düşünüyorum. Neyi? Özel ekibi. Keşke o gece o kadar erken ayrılmasaydım ve seninle birlikte gelseydim. Belki de herifi sağ olarak ele geçirebilirdik. Haklısın. O zaman dava filan olmazdı, yani şu senin dava. Gözlerini video kutusunun arkasındaki resme diken Boş, sesini çıkarmadı. Kadının yüzü, alçı kalıptakinde olduğu gibi yana dönüktü. O kadın olduğundan emindi. Ray, elimizde yalnızca şu Magna Cum Laude adı var. Gerçek adını ve parmak izini bulabilir misin? Elbette, bu konuda kim ne düşünürse düşünsün, bu sahada hem yasal hem de yasal olmayan ürünler bulunuyor. Şu Maggie, yasal dünyaya kadar yükselmiş gibi görünüyor. Yani kısa metrajlardan geçmiş ve bildiğimiz yetişkinlere özgü filmler çevirmiş. Yani herhalde bir menajeri vardı ve çalışma izni almıştı. 18 yaşından büyük olduklarını kanıtlamak için bu belgeyi almak zorundalar. Tabii ki belgede gerçek adı yazılı. Belgeleri karıştırıp bulabilirim çünkü hepsi resimlidir. Belki birkaç saat sürer ama bulacağımdan eminim. Pekala, harika ama bunu sabahleyin yapabilir misin? Bir de eğer Edgar seni görmeye gelmezse, parmak izlerini filan Hollywood cinayet masasına iletebilir misin? Jerry Edgar değil mi? Tamam tamam yaparım. İkisi de düşüncelere dalıp bir an sessiz kaldılar. Şey, Harry, efendim, gazete yeni bir not gönderildiğini söylüyor, doğru mu? Evet. Not gerçek mi? İşleri berbat mı ettik yani? Henüz bilmiyorum ama Ray, çoğul konuştuğuna sevindim. Çünkü insanların çoğu yalnızca beni işaret etmek istiyor. Dinle, sana söylemem gerekir. Şu Money denen kadın bana tanıklık etmem için celp göndermiş. Morada bebekçi özel ekibinde görev yaptığından bu girişim Boş'u şaşırtmadı. Endişelenme, sanırım özel ekibe katılmış olan herkese celp gönderdi. Pekala, ama becerebilirsen bu yeni konudan hiç söz etme. Elimden geldiğince dikkat ederim. Kadının herhangi bir şeyi sormadan önce hakkında bilgi toplaması gerekir. Ben bir süre bu konuyla sessizce ilgilenmek istiyorum. Sorun yok dostum. Sen de ben de doğru adamın öldüğünü biliyoruz. Bu konuda kuşkuya yer yok Harry. Ama bunu yüksek sesle söylemenin konuyu kuşkulu bir hale getirdiğini biliyordu Boş. Mora da onunla aynı kuşku ve merakı paylaşıyordu. Dosyalarını karıştırmadan önce kadının neye benzediğini görmek için video kutusunu sana yarın sabah bırakmamı ister misin? Yo, dediğim gibi bende bir sürü katalog var. Zindandaki kuyruklar adıyla ararım ve sonuca ulaşırım. Eğer olmazsa ajans kataloglarına bakarım. Telefonu kapatınca Sylvia'nın evde içmesinden hoşlanmadığını bildiği halde bir sigara yaktı. Aslında Boş'un sigarasına karışmıyordu ama evin içine sinecek sigara kokusunun potansiyel müşterilere ters gelebileceğinden korkuyordu. Birkaç dakika mutfakta yalnız başına oturdu ve boş bira şişesinin etiketini tırnağıyla kazırken her şeyin ne kadar çabuk değişebildiğini düşündü. Herhangi bir şeyin doğru olduğuna 4 yıl boyunca inanıyordunuz ve birdenbire belki de hatalı olduğunuzu anlıyordunuz. Bir şişe Butler Zinfandel ile 2 kadeh alıp yatak odasına gitti. Sylvia yorganı çıplak omuzlarına kadar çekmiş, Never Let Them See You Cry adlı bir kitap okuyordu. Boş dolaşıp yatağın kenarını okudu. Birbirlerine kadeh kaldırıp ilk yudumlarını içtiler. Mahkemede kazanmanın şerefine dedi Sylvia. Bu lafı sevdim. Öpüştüler. Sen içeride sigara mı içiyordun? Özür dilerim. Kötü haber mi şu telefon görüşmeleri? Yo, boktan işler. Anlatmak ister misin? Şimdi değil. Boş elinde kadehiyle banyoya girip duş yaptı. Şarabın tadı harikaydı ama dişlerini fırçaladıktan sonra kötü gelmeye başladı. Odaya döndüğünde okuma lambasının ışığı sönmüş, kitap yerine bırakılmıştı. Komodinlerin ve çalışma masasının üzerinde mumlar yanıyordu. Gümüş şamdanların kenarlarında ay ve yıldız biçiminde oyuklar vardı. Titreyen ışık duvarlara, perdelere ve aynaya hareketli şekiller çizmekteydi. Sylvia örtüyü açmış, çırılçıplak yastığa dayanmış yatıyordu. Boş yatağın ayak ucunda çıplak bedeniyle durup birkaç saniye ona baktı ve birbirlerine gülümsediler. Yanık teni, adeta genç kız vücuduyla Sylvia gözüne çok güzel görünüyordu. İnce yapılı, küçük göğüslü, dümdüz karınlıydı. Çocukluk yıllarında deniz kenarında çok fazla kalmaktan göğsü çillerle kaplanmıştı. Boş ondan 8 yaş büyüktü ve bunun belli olduğunu biliyordu ama yine de görünüşünden şikayetçi değildi. 43 yaşında olmasına karşın karnı dümdüzdü. Kondisyon makineleri yerine yaşamının ve mesleğinin günlük yükleriyle kazanılmış kasları hala sertti. Her nedense bedenindeki kıllar saçlarından daha çabuk kırlaşmaktaydı. Sylvia sık sık onu yakışıklılığını korumak için saçını boyamakla suçlayarak dalga geçerdi. Yanına uzanınca parmaklarını Vietnam dövmesinde ve birkaç yıl önce sağ omzuna isabet eden bir kurşunun bıraktığı izlerde dolaştırdı. Birlikte oldukları her zaman dikiş izlerini okşamaktan zevk alırdı. Seni seviyorum Harry. Boş ona sarılıp uzun uzun öperken ılık teninin kendisini endişelerden ve şiddetle son bulmuş yaşamların imgelerinden uzaklaştırdığını hissetti. Ev denilen bir tapınakta olduğunu düşündü ama bunu söylemedi. Ben de seni seviyorum diye geçirdi içinden ama bunu da söylemedi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 116. Devamı 12. ayrımda.